Sayılar kitabının 22. bölümüne geldik. Bu bölümde işlenen konu Balam'ın yolu ve açgözlülüktür. 22. bölümden başlayıp 25. bölüme kadar uzanan kesim, bir peygamber olarak tanıtılan Balam'ın öyküsünü anlatır. Bu karakter kutsal kitapta ilginç şekilde resimlenir ve hiç de kolay yorumlanamayan bazı özellikleri önümüze serer. Balam'ın gerçekten nasıl bir kişi olduğunu ben tam olarak açıklayamam. Keşke açıklayabilseydim. Keşke onun hakkında biraz daha fazla bilgiye sahip olsaydım. O zaman biraz daha doğru yorum yapabilirdim. Tanrı sözünü okuduğumuzda görebiliriz ki binlerce kişilikten söz eder. Genelde Tanrı sözü ele aldığı insanlar hakkında çok net bir betim yapar. Onların karakterlerini net bir şekilde sergiler. Bunu daha önce görmüşüzdür. Tabii ki bazı istisnalar vardır. Bu istisna karakterler gölgelerde gezinirler. Karanlığın örtüsü altında onların gerçek karakter özelliklerini göremeyiz. Bu gibi karakterler çarptırılmış bir biçime bürünürler. Onları tam olarak göremeyiz. Kain, Esav, Samson, Kral Saul ve Davut'un oğlu Avşalom gibi insan karakterini tam çıkaramadığımız gibi bu Balam'ın karakteri de biraz gizlilerde kalacaktır. Bu insanların karakterini tam olarak yorumlayamayız. Yeni Antlaşma kesiminde de bu gibi insanlara rastlarız. İsa Mesih'e gelip ondan yaşam hakkında bilgi edinmek isteyen genç ve zengin önder bu karakterlerden biridir. Bu adam İsa'nın hayal kırıklığına uğratan sözlerinden sonra onu izlememeye karar vermişti. Ama daha sonra onu izledi mi bilmiyoruz. Sonra İsa'yı ele veren Yahuda var. Onu gerçekten kim anlayabilir? Eminim ki birçoğumuz kaybolmuş birisi olduğuna inanıyoruz. Ama yine de burada kesip atamayız. Rabbimiz İsa Mesih'i 3 yıl izleyen bu adam en azından ilginç bir karaktere sahip olmuş olmalıydı. Onun bir sahte öğrenci olduğundan hiç kimse kuşkulanmamıştı. Yalnızca İsa bunu biliyordu. Sonra Demas adında bir başka karakter vardır. Daha önceki anlatılarda Demas'ı çok sadık bir işçi olarak Rab'be hizmet ederken görüyoruz. Ama sonunda elçi Pavlus'u terk ediyor. İmanı da terk etti mi? Bunu bilmiyoruz. Daha da sayabiliriz. Hananya ve eşi Safira'ya ne diyeceğiz? Balam, kutsal kitabın en gizemli, en muammalı insanları arasında yer almaktadır. Yani bilmece gibi bir insan. Bir yorumcuya göre Balam, kutsal kitapta önümüze çıkan en acayip karakterdir. Diğer yorumcular ise onun gerçek bir peygamber olduğunu iddia ederler. Bazı yorumcular ise onun dini duyguları istismar ederek para kıran üç kağıtçının birisi olduğunu ileri sürerler. Ne diyebiliriz? Balam gerçekten Tanrı'ya hizmet etmek mi istiyordu yoksa üç kağıtçının birisi miydi? Bunun yorumunu size bırakıyorum. Belki de onu dikkate alınmaması gereken değersiz bir kişi olarak aklımızdan çıkarmalıyız. Ancak bunu yapamayız çünkü Tanrı sözü ona bizim sandığımızdan daha fazla önem vermektedir. Mika peygamber şöyle yazdı: "Ey halkım, Moav kralı Balak'ın neler öğütlediğini, Beor oğlu Balam'ın ona nasıl yanıt verdiğini anımsa. Şittim'den Gilgal'a dek olup biteni an. Sizler için doğru olanı yaptığımı o zaman anlayacaksınız." Mika peygamber İsrail'e Balam'ı hatırlamalarını söylüyor. "Bu adamın yaptıklarını unutmayın," diyor. Biz de bu adamın yaptıklarını incelemeliyiz çünkü bizler için bir ders vardır. Onu bir köşeye iterek değersiz bir kişiyle ilgilenmek istemiyorum deyip de geçemeyiz. Size belki de şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Kutsal kitapta Balam hakkında yazılanlar İsa'nın annesi Meryem hakkında yazılanlardan daha fazladır. Gelin bir kıyaslama daha yapalım. Kutsal kitapta Balam hakkında yazılanlar İsa'nın öğrencilerinden herhangi birisi hakkında yazılanlardan daha fazladır. Yeni antlaşmada Balaam'dan üç defa söz edilir ve her keresinde sapınç söz konusu olmaktadır. Petrus'un ikinci mektubunda Balaam'ın yolundan söz edilir. Yahuda'nın mektubunda ise Balaam'ın hatasından söz edilir. Vahiy kitabı ise Balaam'ın öğretisinden söz eder. Balaam denilen bu kişi Midyanlıydı. Her tarafa ün salmış, iş bitiren bir peygamberdi. Gerçek bir peygamber miydi? Bu soruyu yanıtlamadan önce onu gerçek ışığında değerlendirebilmek için olayları kutsal kitaptan okuyalım. İsrailliler yollarına devam ederek Moab ovalarında Şeria ırmağının doğusunda Eriha karşısında konakladılar. Sipor oğlu Balak İsraillilerin Amorlulara neler yaptığını duydu. İsrail halkı kalabalık olduğundan Moablılar onlardan korkarak yılgıya düştü diyor Sayılar 22. bölümün ilk 3 ayetinde. Şimdi görebiliyoruz ki İsrailoğulları kendilerine vaat edilen topraklara girmeye hazırdırlar. Moab ülkesinin kralı Balak, Amorluların başına gelenleri duymuş ve dehşete düşmüştü. Başan kralı Og'un başına gelenleri biliyordu. İsrail'i bu topraklardan çıkarabilmek için ne yapması gerektiğini düşündü. Acaba onlara saldırmalı mıydı? Ne yapacağını bilmiyordu, kendisinden emin değildi. Sonunda bu Balaam denilen peygambere başvurmaya karar verdi. Lütfen gel de benden daha güçlü olan bu halka benim için lanet oku. Olur ki onları yener, ülkeden kovarız. Çünkü senin kutsadığın kişinin kutsanacağını, lanetlediğin kişinin lanetleneceğini biliyorum. 5 ve 6. ayetler. Balaam'ı çağırtır. Anlaşıldığına göre bu peygamber tüm çevreye ün salmış, herkesçe bilinen birisiydi. Balak ona para teklif eder ve İsrailoğullarını lanetlemesini ister. Bu acayip halk, Ürdün ırmağı tarafından akın akın bu diyara gelmişti. Balak onların geri dönmelerini ve topraklarından çekilmelerini istiyordu. Moab ve Midyan ileri gelenleri falcılık ücretini alıp gittiler. Balaam'a varınca Balak'ın bildirisini ona ilettiler diyor 7. ayette. Balaam'a haberciler gönderdi ve bu isteğini uygulayabilmek için onun yardımını istedi. Balaam gerçekten çevreye ün salmış birisidir. Haberciler işlerini görebilmek için haberlerinde gereken hediyeleri ve parayı getirmiş olmalıydılar. Balaam aslında bir falcıydı. Balak İsrail'e karşı lanet okuması için ona oldukça yüklü bir para teklif eder. Balaam onlara geceyi burada geçirin dedi. Rabbim bana söyleyecekleri uyarınca size yanıt vereceğim. Bunun üzerine Moab önderleri geceyi Balaam'ın yanında geçirdiler. 8. ayet. Burada Balaam'ın tavrında ruhsal bir ciddiyet görüyoruz. Tanrı'nın bu konuda ne söyleyeceğini anlamak istiyor güya. Göründüğü kadarıyla Tanrı ile bir aşamaya kadar temas kurmak niyetindedir. Şimdi bakın ne oldu. Tanrı Balaam'a gelip evinde kalan bu adamlar kim diye sordu. Balaam Tanrı'ya şöyle yanıt verdi. Siporoğlu Moab kralı Balak bana şu bildiriyi gönderdi. Mısır'dan çıkan halk yeryüzünü kapladı. Gel de benim için onlara lanet oku. Olur ki onlarla savaşmaya gücüm yeter, onları kovarım. Sayılar 22-9-11 ayetler arası. Ben şahsen bunu ilginç buluyorum. Nedense Tanrı gelip onunla konuştu. Ama Tanrı Balaam'a onlarla gitme. Bu halka lanet okuma. Onlar kutsanmış halktır dedi. Ayet 12. Tanrı kesin bir şekilde ne yapıp yapmaması gerektiğini Balaam'a bildirdi. Bu konuda gri bir bölge, belirsizlik diye bir şey olamazdı. Kesinlikle onlara gitmemesini söyledi. Şimdi Balaam'ın ne yaptığına dikkat edin. Sabah Balaam kalktı. Balak'ın önderlerine ülkenize dönün çünkü Rab sizinle gelmeme izin vermiyor dedi 13. ayet. Görüyoruz ki Balaam gerçekten Tanrı ile olan bağlantısında bir dereceye kadar ciddi ve dürüst bir kişi olarak gözüküyor. Olaylar burada bitmiş olsaydı Balaam'ın gerçekten dürüst birisi olduğunu kabul ederdim ama Balak onun yakasına yapışmış, bırakmak istemiyor. Bunun üzerine Balak ilk gidenlerden daha çok ve daha saygın başka önderler gönderdi. Balaam'a gidip şöyle dediler. Sipor oğlu Balak diyor ki, lütfen yanıma gelmene engel olan hiçbir şeye izin verme. Çünkü seni fazlasıyla ödüllendireceğim. Ne istersen yapacağım. Ne olur gel, benim için bu halka lanet oku. Sayılar 22, 15, 17 ayetler arası. Şimdi durum değişmeye başlıyor. Aslında değişen bir şey yoktur. Sadece daha çok para teklif ediyorlar. Balaam fikrini değiştirdi mi? Şöyle yazar. Balaam Balak'ın ulaklarına şu yanıtı verdi. Balak sarayını altınla gümüşle doldurup bana verse bile Tanrım Rabbin buyruğundan öte küçük büyük bir şey yapamam. 18. ayet. Yapılacak iş için gereken ücreti arttırdıkları halde Balaam yanaşmadı. Onları reddetti. Bu tavrıyla gerçekten Tanrı sayar bir kişi olduğunu gösterir. Tabi bir noktaya kadar. Bu noktada onun verdiği cevaba amin demek gelir içimden. Ama yine de içimden beni bir şeyler dürtüp acaba neden altın ve gümüş dolu bir saraydan söz ettiğini sormak geliyor içimden. Bu adamın art niyetleri olsa gerek. Altın ve gümüşten söz ettiğine göre bunları düşünüyor olmalıydı. Aç gözlüydü ve gözleri o anda paraya dönmüştü. Lütfen siz de bu gece burada kalın. Rabbim bana başka bir şey diyeceği var mı? Öğreneyim diyor 19. ayette. Durun bakalım. Burada neler oluyor? Her şey ortada sanıyorum. Ne yapması gerektiği konusunda Tanrı ona daha önce açıkça konuşmuştu. Tanrı'nın ona başka neler diyeceğini duymak için bir gece daha beklemeye gerek yoktu. Rab ona daha önce onlarla gitmeyeceksin demişti. Ama bu adam para hırsıyla yanıyor. Belki Rab kapıyı biraz aralarda içeri girerim düşüncesiyle onları alıkoymaya çalışıyor. Ayağını azıcık kapıdan içeri sokabilirse onlarla gitmeye hazırdı. Bu durum gerçekten ilginçtir. Değerli dostum, kendimize sormalıyız. Acaba biz de bazen böyle yapmıyor muyuz? Vaazcı olanlarımız çok kez Tanrı'dan bir çağrı aldığımızı söyleriz ve bazen bununla övünürüz. Bir kez birisinin öyküsünü duydum. Bir vaazcı bir akşam eve gelip eşine şöyle demiş. Şekerim, Tanrı az önce beni yakınımızdaki şu kasabaya gidip oradaki toplulukta hizmet vermeye çağırdı. Bildiğin gibi orası bizim kasabadan daha büyüktür. Kilisesi de daha büyüktür. Üye sayısı da daha fazladır ve üyeleri daha zengindir. Oradaki insanlar gerçekten cana yakındırlar. Orada ruhsal çobanlık yapmaya çağrıldım ve şimdi yukarı çıkıp bu konuda Rabbin isteğinin ne olduğunu öğrenmek için dua edeceğim. Eşi şöyle demiş. Ben de yukarı gelip seninle dua edeceğim. Adam hemen cevap vermiş. Hayır demiş. Ben dua ederken sen aşağıda eşyaları toplamaya başla. Adam zaten kararını vermişti. Dua meselesi boşunaydı. Balaam da teklif edilen para konusunda kararını vermişti. Şimdi dikkatle dinleyin. Bakalım ne oldu? Tanrı bunu sadece Balaam için değil, senin benim için de yapar dostum. İyi bir şey değildir. Biz yanlış bir isteğimizde çok ısrar edersek, Rab bazen bu isteğimizi bize verir. O gece Tanrı Balaam'a gelip, madem bu adamlar seni çağırmaya gelmiş, onlarla git. Ancak sana ne söylersem onu yap dedi. 20. ayet. Başka bir deyişle Rab ona şöyle diyor. Tamam, madem ki illa da gitmekte ısrar ediyorsun, zaten gideceksin. O zaman git ama yine de benim söyleyeceklerimi söyle onlara. Buna çok dikkat et. Burada Tanrı'nın izin veren isteğini görebiliriz. Onun isteği doğrultusunda olmamasına rağmen yapmakta ısrarlı olduğumuz bir şeyi yapmamıza bazen Rab izin verir. İsrailoğullarının çöldeki durumlarında belki hatırlayacaksınız, et vermesi için Rab'den ısrarla istemişlerdi ve sonunda Rab onların isteklerini verdi ama bununla birlikte onlara hastalık da gönderdi. Bizim durumumuzda da bazen Rabbin isteğine uymayan bir şeyi o kadar çok ısrarla isteriz ki Tanrı onu bize verir ama onunla birlikte başımız da bir türlü dertten, beladan kurtulmaz. Balam sabah kalkıp eşeğine palan vurdu. Moab önderleriyle birlikte gitti. Tanrı onun gidişine öfkelendi. Rabbin meleği engel olmak için yoluna dikildi. Balam eşeğine binmişti. Yanında iki uşağı vardı. Eşek yalın kılıç yolda durmakta olan Rabbin meleğini görünce yoldan sapıp tarlaya girdi. Balam yola döndürmek için eşeği dövdü diyor Sayılar 22. bölüm 21-23 ayetler arasında. Daha önce Tanrı'dan direkt bir yanıt almıştı ama bundan hoşlanmadığı için bu yolda gitmeye karar vermişti. Bu kez Tanrı kendi meleğini gönderdi ama nedense bu peygamberde Tanrı düşüncesi hiç yoktur. Bu adamda hiçbir ruhsal sezinleme göremiyoruz. Hatta ağzını açıp konuşamayan bir hayvanda görülen ruhsal sezinleme bile bu adamda yoktur. Rabbin meleği iki bağın arasında iki yana duvarlı dar bir yolda durdu. Eşek Rabbin meleğini görünce duvara sıkıştı. Balam'ın ayağını ezdi. Balam eşeği yine dövdü. Rabbin meleği ilerledi, sağa sola dönüşü olmayan dar bir yerde durdu diyor 24-26. Ayetlerde. Balam gözü dönmüş şekilde para hırsıyla ileriye doğru gitmekte ısrarlıydı. Çok aç gözlü birisiydi. Eşek Rabbin meleğini görünce Balam'ın altında yıkıldı. Balam öfkelendi, değneğiyle eşeği dövdü. Bunun üzerine Rab eşeği konuşturdu. Eşek Balam'a sana ne yaptım ki üç kez beni böyle dövdün diye sordu. 27-28. Ayetler. Tabii ki burada bir mucize oluyor değerli dostum. Tanrı Balam'a vermek istediği mesajı ona bu şekilde iletmek istedi. Birisi bu konuda şöyle dedi. Balam'ın gününde bir eşeğin konuşmuş olması bir mucize niteliğinde görülmelidir. Günümüzde ise bir eşeğin suskun kalması mucize niteliğinde görülmeli. Bu belki de doğru bir sözdür. Balam benimle alay ediyorsun diye yanıtladı. Elimde kılıç olsaydı seni hemen öldürürdüm. Eşek bugüne dek hep üzerine bindiğin eşek değil miyim ben dedi. Daha önce sana hiç böyle davrandım mı? Balam hayır diye yanıtladı. Bundan sonra Rab Balam'ın gözlerini açtı. Balam yalın kılıç yolda durmakta olan Rabbin meleğini gördü. Eğilip yüzüstü yere kapandı diyor Sayılar 22-29-31 ayetlerde. Melek Balam'ı yine uyardı. Yalnızca Rabbin ona söylediklerini konuşacaktı. Bu uyarıdan sonra Balam Kral Balak ile randevusuna gitti. Rabbin meleği neden üç kez eşeğini dövdün diye sordu. Ben seni engellemeye geldim çünkü gittiğin yol seni yıkıma götürüyor. Eşek beni gördü, üç kez önümden saptı. Eğer yoldan sapmasaydı seni öldürür, onu sağ bırakırdım. Balam Rabbin meleğine günah işledim dedi. Beni engellemek için yolda dikildiğini anlamadım. Uygun görmüyorsan şimdi evime döneyim. Rabbin meleği adamlarla git dedi. Ama yalnız sana söyleyeceklerimi söyleyeceksin. Böylece Balam Balak'ın önderleriyle gitti diyor 32-35 ayetler arasında. İşte bu olaya kutsal kitap Balam'ın yolu diye değinir. Sahte peygamberlerden söz ederken Petrus şöyle yazdı. Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beyar oğlu Balam'ın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar. Balam işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek insan diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığını engel oldu. Balam'ın yolu görülebildiği gibi açgözlülüktür. Ne yazık ki bugün çevremize baktığımızda Balam'ın yolundan giden birçok Mesih imanlısı görebiliriz. Yalnız bireyler değil aynı zamanda hizmet grupları da para peşinde gidiyorlar ve insanların gözlerini Mesih'e döndürecekleri yerde paraya döndürüyorlar. Bugün sözde müjdeyi yaymakla görev yaptığını iddia eden birçok hizmet grubu var ki kullandıkları ölçek Amerikan doları ya da Avrupa avrosudur. Ekonomik açıdan en güçlü olan hizmet grubu en etkin grup sayılmaktadır. Ne kadar saçma ve Mesih'in verdiği buyruğa aykırı bir yaklaşım değil mi? Rab bizi açgözlülükten paraya tapmaktan korusun değerli dostum. Şimdi bu ayetlerde gözlerimiz önüne serilen şu manzaraya bir bakalım. Melek onunla konuştuktan sonra Balam yoluna devam eder ve İsrail'in kamp kurduğu yere varır. Balak, Balam'ın geldiğini duyunca onu karşılamak için Arnon kıyısında sınırın en uzak köşesindeki Moab kentine gitti. Balam'a, seni çağırmak için adam gönderdiğimde neden gelmedin dedi. Seni ödüllendirmeye gücüm yetmez mi? Balam, işte şimdi geldim diye yanıtladı. Ama ne diyebilirim ki? Ancak Tanrı'nın bana buyurduklarını söyleyeceğim. Bundan sonra Balam Balak'la yola çıkarak Kiryat Husot'a gitti. Balak sığırlar, davarlar kurban etti. Balam'la yanındaki önderlere et gönderdi. Sabah Balak Balam'ı Bamut Bağla çıkardı. Balam oradan İsrail halkının bir kesimini görebildi diyor 36-41 ayetler arasında. Moab kralı Balak ne yapıyor? Balam'ı alıyor, aşağıda İsrail'in kurduğu kampı görebilecekleri bir dağ doruğuna çıkarır. Ve bundan sonraki gelişmeleri 23. bölümde göreceğiz.